أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, inşallah bugün de daha önce anlatmaya başladığımız Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinden itibaren devam ediyoruz. Bundan önceki ayetlerde Rabbimiz Allahu Teala bizlere "Ey insanlar" dedi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş sebebini, gönderiliş amacını ve görevini açıklayan bölümler vardı. "Ey insanlara" hitap ederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım, Allah'ın emirlerini sizlere ileten bir insanım. Bunun dışında benim sizler üzerinde herhangi bir hakimiyet ve egemenliğim yoktur. Ben sizlerin istediğiniz bir iyiliğin sizlere gelmesini sağlayamam. Sizlerden uzaklaştırılmasını istediğim bir kötülüğü de sizlerden uzaklaştırabilecek bir yükümlülüğüm, bir görevim yoktur. Ben sadece ve sadece Allah'ın emrine sizlere ileten bir elçiyim" demiş idi. Bu açıklamadan sonrasında da bir kısım insanlar peygamberlerimizin bizlere getirdiği bu ilahi mesajı kabul ederler, iman etmiş olurlar ve bunlar Allah'ın emrettiği şekilde de, peygamberimizin istediği şekilde de salih ameller işlerlerse bunlar için Allah tarafından bir bağışlanmanın ve de bir rızkın Allah tarafından kendilerine vereceğini Rabbimiz belirtmiş idi. Yine Allah'a karşı gelmekte, birbirlere adeta yarış edercesine Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta yarış eden insanlar için de bunların cehennem ashabı olduğunda yine Rabbimiz bizlere bildirmiş idi. Bundan sonra da dedi ki, gerek bizim peygamberimize gerekse peygamberimizden önce Allah tarafından görevlendirilmiş olan peygamberlerimizin ilahi mesajları insanlara iletirken şeytanın bu mesajın insanlara ulaşması noktasında insanlara yaptığı etkilerden bahsederek Allahu Teala, şeytanın bu ivasından korunmamız için, ona karşı tedbirli olmamız için yapmamız gerekenleri Allahu Teala söyledi. Şeytanın bu insanları aldatma noktasındaki etkisini kırmak adına Allah şeytanın attığı bütün o şüpheleri iptal ettiğini ve kendi ayetlerini sağlamlaştırdığını Rabbimiz bize haber vermiş idi. Bundan sonra dedi ki, şeytanın attığını kalplerinde o şeytanın ivasından etkilenen insanlar kimlerdir dedi. Kalplerinde hastalık olan, kalpleri katılaşmış olan insanlar var ya, işte Rabbimiz bunların ortaya çıkması için bu tür şeylerle, şeytanın ivasıyla onlara yaklaşır ki onlar da bu ivadan etkilenerek bazen sapıklığa, dalalete düşerler ama gerçekten bir de veli ya'lemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbik dedi. Rabbimiz, yani Allahu Teala da bir de kendilerine Allah bilgisi verilenler var ya, Allah'ın mesajını kabul etmiş olan insanlar var ya, onlar da derler ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman bu Rabbimizden gelen bir haktır, bir gerçek olduğunu kabul ederler de fe yu'minu bihi fetuh bitelehu kulubuhum. İşte onların Allah'tan gelen bu bilgi karşısında kalplerin mutmain bir şekilde Allah'a boyun eğmeleri için Allah'tan gelen bilgiyi onlar kabul ederler ve innallah lehadillezine amenu ila sıratın müstakim. Şüphesiz Allah inananlara, mutlaka kendisini Allah'a teslim etmiş olanlara, peygamberin ve Allah'ın yolunu seçmiş olanları mutlaka doğru yola Rabbim iletecektir. Yani Allah hem salih hem de günahkar insanları sınamak için şeytanın böyle tuzaklar kurmasına zaman zaman izin veriyor. Çarpık bir kafa yapısına sahip olanlar şeytanın bu tür saptırmaları karşısında bunlardan yanlış sonuçlara varmışlar ve doğru yoldan sapmış olduklarını görüyoruz. Oysa doğru düşünebilen tüm bunların şeytanın bir aldatmacası olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ların mesajının hakka dayandığını anlayıp kabul eden insanlar ise şeytanın bu tür ivalarından, saptırmalarından etkilenmeyen, inanmış ve Allah'a kendini teslim etmiş olan kimselerdir. Ama böylesi insanlar şeytanın bu denli çok uğraşıp karşı çıkmasının bile Allah'ın onun hak olduğunun bir delili olduğuna bu insanlar varlar ve inanırlar. Bu bölüm 52. ve 54. ayetlerin ciddiyetini, önemini kavramak açısından çok çok önemlidir. Çünkü bu konuda birçok yanlış anlamalar da meydan verildiğini daha önceki sohbetlerim sizlere aktarmış idik. Evet, bundan sonra da Allah-u Teala bizlere şöyle bir ifade kullanacak, değişik bir ifadeyle. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ. Kafirler ise, Allah ve Peygamber'e inanmayanlar ise, kıyamet günüyle karşı karşıya kaldıkları zaman, وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً. Ansızın, kıyametle ilgili olarak Allah-u Teala burada, bağteten kelimesini kullanıyor ki ansızın anlamına gelen bu kelime bize kıyametin de böyle haberli olarak değil de ansızın, yani insanlar tamam artık yarın kıyamet kopacak veya önümüzdeki hafta olacak, bir ay sonu olacak, bir yıl sonu olacak şeklinde değil de kıyametin bize ansızın olacağını Rabbimiz haber veriyor ve de diyor ki kafirlerle ilgili olarak, kafirler ise dedi ansızın kıyamet günü ile karşı karşıya kalınca ya da ev ye'tihum azabu yevmin akim, ertesi olmayan o son günün azabına uğrayıncaya kadar Kur'an hakkında sürekli bu insanlar kuşku beslerler. Bir ifade geçti, onu biraz açıklayalım. Ertesi olmayan o son gün, yani insanlar öyle bir günle karşı karşıya kalacaklar ki yarını olmayacak. Artık onlar için o son gün olacak. Bir daha yarın şunu yapacağım diyemeyecekleri bir gün. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman Hazreti Nuh peygamberimizin kavmi için helak olduğu gün ertesi olmayan gündü. Yani yarını olmayan bir gündü. Lut peygamberimizin kavminin helak olduğu gün de aynı şekilde. İşte bu kafirler diyor Rabbimiz böylesine bir günle karşı karşıya kalacaklar. Böylesi bir güne kadar bunlar Kur'an hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında sürekli olarak insanlara kuşku besleyecekler de işte böyle bir şey, Allah var mıdır yok mudur? Kıyamet var mıdır yok mudur? Bu gerçekten Allah'tan gelen bir mesaj mıdır? Bu gerçekten Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber midir diye sürekli olarak bir türlü iman bu tür insanlara nasip olmayacak da sürekli olarak kuşku içerisinde, şüphe içerisinde, tereddüt içerisinde kalıverecekler bu insanlar. İman nasip olmadığından dolayı o şeytanın deminki söylemiş olduğumuz kandırmacalarına, yanıltmalarına, aldatmalarına kanacaklar da o şeytanın etkisi altında kalıp sürekli olarak Allah ve peygamber hakkındaki tereddütlere devam edip gidecek. Ne zamana kadar? Ta ki ansızın gelecek olan kıyamete kadar. Veyahut da kendi hayatlarında kıyametten önce vuku bulan acı bir ölüm haberiyle karşı karşıya kaldıkları zaman. Bunu da Allah-u Teala işte onlar için dedi ki, اَوْ يَتِيَهُمْ عَذَابِ يَوْمٍ اَقِيمٍ. Ertesi olmayan bir gün onlara gelinceye kadar, bir günün azabına uğrayıncaya kadar ve de ansızın olan kıyamet günüyle karşı karşıya gelinceye kadar bu adamlar, böylesi insanlar Kur'an'la ilgili olan tereddütleri, Kur'an'la ilgili olan şüpheleri hala devam edip gidecek. El mülkü yevme izin lillah. Hiç unutmayınız ki o gün kesinlikle egemenlik Allah'ın tek elindedir. Yani o gün söz Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir gücün, hiçbir makamın, hiçbir mevkiin, hiçbir otoritenin kıyamet gününde, o ansızın gelecek olan kıyamette veya bir insanın başına gelen ölüm haberinden sonrasında, ölümünden sonra artık o insanın melikliği, sultanlığı, makamı, mevkisi hiçbir şeyin fayda vermeyeceği, belki dünyalar dolusu malı olsa da bugün azıcık bundan versen de bir fidye olarak ben hiç olmazsa bugün birazcık da olsa söz sahibi olsam diyeceği gün değil, tamamen artık hiçbir şeyin fayda vermeyeceği bir gün. O gün söz, meliklik, yönetim, egemenlik tamamen Allah'a aittir. Yahkumu beynehum. Allah o gün işte insanlar arasında hükmünü verecek olan sadece Allah'tır ve o hüküm verir. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. İşte Allah'ın hükümranlığını kabul eden, Allah'ın gücüne kuvvete inanan, Allah'ın bu gücü ve kuvveti karşısında Rabbim ben sana teslim olanlardanım diyen insanlar iman etmişler ve Allah ve peygamberin bizler için önerdiği, tavsiye ettiği salih amelleri de işlemişler. Emrettiklerini yapmışlar, yasak ettiklerinden de kaçırmışlar ise fi cennati naim, işte Allah dedi ki böylesi iyi ameller işleyenler için nimet cennetlerine girerler. Kendilerine nimet olarak cennet verilecek olan ve de cennetin en üst kademelerinden olan naim cennetine bunlar birçok nimetlerin emsalsiz, tarif edilemeyecek vasıfları, özellikleri bugün anlatılamayacak güzellikteki olan bu naim cennetine Allah iman eden ve de salih amel işleyen insanları da oraya koyacağını bize haber veriyor. Evet, bir grup daha var. Allah ve peygambere kendini teslim edememiş. Etmekle de etmemezlikle de kalmamış. Bununla da Allah ve peygamberin ayetlerine yalanlamış. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ. Allah kendine teslim etmemiş ve kafir olup ayetlerimizi yalanlayanları ise onur kırıcı bir azabın beklediğini de Rabbimiz bu ayetiyle haber veriyor. Evet, yollar çok açık ve net. Allah ve peygamberimizin bizlere iman etmeyen insanlar karşısında iki yolun hangisinin Allah ve peygambere giden yol, hangisinin de Allah ve peygambere gitmeyen yol olduğunu söyledikten sonrasında her ikisinin de bu yaptıkları, kabul ettikleri imanın neticesinde ne elde edecekleri, Allah'ın ayetleri yalanlamaları, Allah'ın ayetleri inkar etmeleri, günlük yaşantılarında Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmelerinin neticesinde ne ile karşı karşıya kalacaklarını da Rabbimiz bizlere açık ve net bir şekilde söyledi. Bundan sonra da dedi ki dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Allah için bütün dünyanın insanları Allah'ın birliğini, gücünü, kuvvetini, otoritesini kabul etmiş olsalar, ona iman etseler ve Allah'ın istediği salih amelleri işleseler bile Allah'ın şanında, şerefinde bir artma olmayacağı gibi, bütün insanlık Allah'a küfretse, Allah'ın gücünü, kuvvetini kabul etmeseler, Allah'ın ayetlerini yalanlasalar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamlara hiçbirini Allah'ın peygamberi olarak görmeseler bile, Allah'ın şanında, şerefinde, otoritesinde, gücünde, kuvvetinde, Allah'lığında, Rab'lığında hiçbir eksiklik meydana gelmeyecektir. İman eden de kendi lehine bir kazanç elde etmiştir. İman etmeyen, küfreden, Allah'ın ayetlerini yalanlayan, Allah ve peygamberin istediği bir hayatı yaşamayan insanlar da yine kendilerinin aleyhine olan bir kazancı elde etmişlerdir. Onun için de Allah'ımız bizlere bu kadar açık ve net bir şekilde insanların karşı karşıya kalacakları durumlar ortaya koyuyor ki, akleden, Allah'ın verdiği aklı kullanan, sapıklığa ve dalalete düşmeyen, hayvanca bir yaşam içerisinde olmadan Allah'ın kendine vermiş olduğu üstün özellikleri kullanan insanlar elbette ki hak yola, Allah'ın yoluna gideceklerdir. Ama yaşantılarında sadece yeme içme ve üremeden ibaret olduğunu düşünen ve hayvanlar gibi yaşamayı yeğleyen insanlar, ki bunlar hayvani özelliklerdir, o zaman hayvanca bir yaşamdan farkı kalmayacaktır insanların. Böylesi düşünen insanların da elbette ki karşılaşacakları durum çok da iç açıcı bir durum olmayacaktır. Evet. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah'a iman etmek demek elbette ki birdenbire insanların, hiçbir peygamberimizde şöyle bir vaatleri olmamıştır. Kendilerini Allah ve peygambere teslim etmiş olan insanlara bütün peygamberlerimiz, Hazreti Adem'den bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerimizin hiçbirisi, biz size ekonomik bir mutluluk, sizi ekonomik yönden güçlü kuvvetli kılacağız diye bir vaatleri olmamıştır. Böyle bir vaadin içerisinde hiçbir peygamberimizin vaadi yoktur. Biz size şöyle şöyle lüks lüks evler, villalar, arabalar, atlar, köşkler, saraylar vaat ediyoruz. bizim dinimize inanmanız neticesinde böyle bir mutluluğa kavuşacaksınız, böyle bir vaatleri olmadı. Aksine bizden, peygamberimizden önceki peygamberlerimize iman etmiş olan insanların da başlarına gelenler Kur'an'da çok açık ve net anlatılır. Hatta şöylece de uyarılırlar. Geçmiş milletlerin, kavimlerin başına gelen bela ve musibetler sizlerin başına gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz diye de uyarırlar. Yani iman etmiş olan insan kendisini iman etmiş olmakla elbette Allah katında çok çok yüce bir makama erişeceğini biliyor. Ahirette çok büyük bir makam elde edeceğini biliyor ama dünyada bir takım maddi sıkıntılar içerisine gireceğini de biliyordu. Bu şekilde Allah'a iman etti. Nitekim peygamberimize ilk inanan insanlara baktığımız zaman sonrasında bu inanan insanlar arasındaki artışlar bir önceki insanlara yapılan zulümleri ve haksızlıkları görüyorlardı. Bir Bilal'e başına gelenleri sonradan inanmış olan insanlar iman etmeleriyle nelerle karşı karşıya kalacaklarını biliyorlardı. Ama buna rağmen Allah ve peygambere kendini teslim etmekten de gün be gün sayı artarak bu Allah ve peygambere kendini teslim eden insanların sayısı her günde artmaya devam etmiş idi. İşte bunu bildiren bir ayet-i kerime وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُتُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُمْ Allah yolunda hicret eden insanlar öldürülürler veya ölürlerse, bir başkası tarafından öldürülür veyahut da ölürlerse, Allah dedi ki bunlar gerçekten onları rızıkların en güzeliyle Allah rızıklandıracağını vaat etti. Tabii ki bu hicretin en önemlisi وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ derken, bu hicretin en önemlisi insanların dalaletten, sapıklıktan, yanlışlardan, haramlardan, dalaletten hidayete göç etmesidir. Gerçek hicret kalpte oluyor. Gerçek hicret insanın kafasında oluyor. Zihninde oluyor. Bu hicret gerçekleştikten sonra insanların diğer hicretler, maddi hicretler çok basittir, çok kolaydır ve insana çok fazla bir sıklet vermez, bir ağırlık vermez. Zor da olmaz. Ama gerçek hicreti yapamayan insanlar, kalplerinde bu hicreti gerçekleştiremeyenler, beyinlerinde hala dalalette ve sapıklıkta kalmış olan insanlar, o bizim bildiğimiz maddi hicreti de gerçekleştirmeleri çok çok zor olmaktadır. Ama Rabbimiz buna rağmen, dünyada işte insanların bu manevi hicreti gerçekleştirenler, Allah ve peygamberinden, sapıklıktan, dalaletten Allah ve peygambere kendini yönlendirmiş, yönelmiş olan insanlar dünyada da o Allah'ın istediği, peygamberin istediği bir yerden bir yere göç etmeyi de çok çabuk gerçekleştirebilmektedirler. İşte peygamberimiz dönemindeki hicret hadisesinin öncelikle Rabbimiz, peygamberimiz insanların gönlünde hicreti gerçekleştirdi. Ondan sonra da insanların o Mekke'de Medine'ye göç etmeleri çok çok kolay oluverdi. Makamlarını, mevkilerini, mallarını, mülklerini, annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını bir anda terk etmek onlara çok ağır gelmedi. Ve hemencecik Allah ve peygamber sizin bu bir yerden bir başka yere göçünüzü istiyor denildiği zamanda da hepsi malını, mülkünü orada bıraktılar, Mekke'de bıraktılar, hepsi Medine'ye göç ettiler. Bunlardan, bu göç edenlerden bir kısmı Mekke müşrikleri veya diğer İslam düşmanları tarafından öldürüldüler. Bir kısmı da daha sonra veya o günlerde de ölmüş olabilirler. Bunlar rızıksız kalmadılar. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا Allah onları çok güzel rızıklarla rızıklandırdı. O zaman rızık mefhumu da biraz farklı demek ki. Bugün insanlara rızık dendiği zaman hemen ilk anlaşılan şey maddi konulardaki ekonomik gücü anlaşılıveriyor insanın. Çok parasının olması, iyi güzel bir şatafatlı bir evinin olması, lüks bir aracının olması, sanki bunlar Allah'tan rızık olarak insanlara verilmiş şeyler gibi algılanıyor. Halbuki Rabbimiz gerçek rızkın ne olduğunu bize bu ayet-i kerimede bakın anlatıverdi. Birisi Allah yolunda hicret ederken öldürülür veyahut da ölürse Allah diyor ki لَيَرْزُقَنَّهُمْ Ben onları rızıklandırırım. Rizkan hasenat, güzel bir rızıkla, rızıkların en güzeliyle, en güzeli rızıklandırıveriyoruz. Demek ki bir insanın Allah yolunda çalışması, Allah yolunda bir takım maddi olarak kendisinden kayba uğramış olması, o insanın rızıksız kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine Allah, ondan daha güzel bir rızıkla onu rızıklandıracağını vaat ediyor. İşte Mekke döneminde yaşayan, peygamberimize inanmış olan Müslümanlar, bu hazı, bu rızkın, gerçek rızkın, bu güzel rızkın ne olduğunu anladılar ve de onun içinde fedakarlıkları çok çok büyük oldu. Bunu anlayamamış, bunu keşfedememiş olan insanların, Müslümanların daha doğrusu, kalplerine henüz iman tam yerleşmemiş olacağındandır ki, bu tür konularda, ekonomik kayıplarda ben bir yerden bir yere göç edersem, işte şunları şunları kaybederim gibi bir takım düşünceler içerisinde olmuş olması, o insanları henüz kalplerine imanın yerleşmemiş olduğunu da gösterir, açık bir delildir. Evet. Ve innallâhe, muhakkak ki Allah, lehuve hayrul râzikîn, hiç unutmayın ki Allah, rızık vericilerin en hayırlısıdır. En güzel rızık verecek olan O'dur. Allah'tan başkasından insanlar rızık beklemesinler. Razzak olarak, rızık verici olarak, insanların dünya maişetinde, onların rızıkların sağlayıcı olarak bile, insanlar Allah'tan başkasını bilmesinler. Eğer bu konuda insanlar zaman zaman bir tereddüte düşecek olurlar ise ki Allah korusun, rızık verici olarak, razzak olarak Allah'tan başkasını bilirlerse, o zaman da Allah korusun şirkin içerisine düşüverirler. Ne annemizdir bize rızık veren, ne babamızdır, ne ailemizdir, ne amirimizdir, ne memurumuzdur, ne yöneticimizdir, ne patronumuzdur. Bize rızık verecek olan, şunu kesinlikle bilmemiz gerekir ki, Allah'tan başkası değildir. Razzak olarak insanların, inananların, Allah ve peygamber bilgisine sahip olan insanların rızık verici olarak Allah'tan başkasını bilmemesi gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah sanki وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ der. Yoksulluk, fakirlik endişesiyle sakın ola ki çocuklarınızı öldürmeyin, onlara da sizlere de rızık verecek olan benim diye böyle bir garanti de, böyle bir söz de Rabbimiz veriyor. İşte inanmış ve iman etmiş olanlar, Kur'an bilgisi kendisinde olanlar, benim bir çocuğum var öyleyse zengin olacağım, öbürün 5 çocuğu olacak, fakir olacak gibi yanlış bir değerlendirmenin içerisinde olmazlar. Çünkü rızık verici olan Allah'tır. Bakarsınız ki bir çocuklu olup da fakir olan ama 3-5 çocuklu olup da zengin olan insanları da günümüz toplumu içerisinde görebilmekteyiz. Etrafımıza bunun örneklerine sık sık çokça da rastlayabilmekteyiz. Rastlıyoruz da nitekim. Evet, tekrar vurgulayalım. Rızıkların en güzelini Rabbimiz bize veriyor. Bu bir. İkincisi, rızık dendiği zaman biz hemencecik maddi yiyecek ve içecek anlamamalıyız. Bu da iman da bizim için Allah tarafından verilmiş olan rızıkların en güzelidir, en mükemmelidir. İnsanın salih amel işlemesi ve bunun karşılığında Rabbimin bizlere bir takım ihsanlarda, lütuflarda bulunması da rızıkların en büyüklerindendir. Bu ayet-i kerimeden biz bunları anlıyoruz. Evet. لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ. Hiç unutmayın ki şunu şöylece bilmeniz gerekir ki Allah onları, bu tür insanları, rızıkların en güzelini kendisine verdiği bu insanlar var ya, insanlar bunlara ne gözle bakarsa baksınlar, Allah onlara rızıkların en güzelini vermiştir ve Allah onları kesinlikle hoşnut olacakları bir yere de dahil edecektir, girdirecektir. Onları oraya da yerleştirecektir. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. Onların razı olacakları, pişman olmayacakları, onlar niye böyle bir hayat yaşadık ki, keşke şöyle yaşasaydık diyebilecekleri bir yer değil de, gerçekten, oh ne güzel olmuş, gerçekten de biz çok hayırlı bir iş yapmışız, pişman olmayacakları, nedamet duymayacakları bir yere Rabbim onları yerleştirecektir. Ve innallâhe, muhakkak ki Allah, le'alîmun, bilicidir. Halîmun, Allah yumuşak tutumludur, yumuşak davranandır. İnsanın zaman zaman Allah'ın emirlerine karşı, Rabbinin emirlerine karşı kulluk zaafı gereği insan olarak, bir beşer olarak zaman zaman yanlışlar yapmaktadır. Rabbimiz de kulunun bu yapmış olduğu yanlışları bilmektedir. İşte bu yanlışları bilen, kulun zaaf noktalarını bilen Rabbimiz, bu kulun yapmış olduğu hatalara rağmen, zaman zaman bu yapmış olduğu isyanlara rağmen, Allah'ın belki de büyük günah diyebileceğimiz günahları da işlemiş olmasına rağmen, Allah Halim sıfatının, Halim isminin gereği olarak kulun yapmış olduğu bu hataları zaman zaman Rabbimiz bu isyanlara rağmen affetmekte, örtmekte, bunları silmekte, o kulunu bağışlamaktadır. Bu yumuşak olma ve kulun yapmış olduğu hatalara karşı toleranslı olma noktasında Allah gibi olabilecek olan hiçbir kimse de yoktur. Bizi en çok sevecek olan, en çok sevecek olan annemizdir, babamızdır, eşimizdir, çocuğumuzdur. Ama bunlar bile bir insanın yapmış olduğu hatalar karşısında bu kadar Allah kadar toleranslı, Allah kadar hoşgörülü, Allah kadar sevecen, Allah kadar sempatik, Allah kadar affedici olamadıklarını günümüz şartları içerisinde, kendi aile yapımız içerisinde bunları çok çok görebilmekteyiz. İşte Allah-u Teala bunları bizlere hatırlatarak, siz İslam'ı yaşamaya devam edin, bundan dolayı sizler kesinlikle bir pişmanlık, bir nedamet duymayacaksınız. Ben sizlere hepinizi en uygun, en razı olacağınız yerlere yerleştireceğim ve bu konuda sizin hayatınızı yaşarken zaman zaman yapmış olduğunuz yanlışları da ben mutlaka örteceğim, affedeceğim, bağışlayacağım dedi. Böyle bir garantiyi Allah inanan insanlara, kendisine teslim olmuş olan insanlara Rabbimiz veriyor. Zalik, işte bu böyledir dedikten sonra وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ Kim kendine haksızlık yapanlara gördüğü haksızlık kadar karşılık verdikten sonra saldırıya uğrarsa, olur ki Müslüman, bu ayet kerimeden sonra da zaten bugüne kadarki ayetlerde Rabbimiz Müslümanlara yapılan haksızlıklar karşısında Müslümanların bir tepki vermemesini söylemiş idi. Bu ayetle birlikte Allah-u Teala mümin kulunun kendisine haksızlık yapanlara karşı da sessiz kalmamasını, ona karşı da bir tepki olarak bir şeyler yapması gerektiğini belirtiyor ve ondan sonra da diyor ki, onlar size bir şeyler yaptı, siz de onlara bir karşılık verdikten sonra, eğer yine de o insanlar saldırıya uğrarlarsa, Allah böylesi müminlere, tekrar saldırıya uğrayan kimselere kesinlikle yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, çok bağışlayıcıdır ve de affedicidir. Bu ayet-i kerimeden de şöyle bir şey anlamamız mümkündür. Bundan sonrasında artık, yani bu ayetle birlikte, eğer Müslüman kendisine bir haksızlık yapılmışsa, bunun karşılığı olarak da sessiz kalmamalıdır. Bir tepki vermeli ki, çünkü Allah-u Teala bakın, eğer kendisine bir haksızlık yapana Müslüman da kalkar ona karşılığını verirse, vermelidir. Allah diyor ki, verdikten sonra tekrar ikinci bir saldırıya uğrarsa, Allah bu Müslümana kesinlikle yardım eder, yardım edecektir. İşte bundan da bir şunu anlıyoruz ki, demek ki Müslüman da böyle bir olay karşısında kendisine bir haksızlık yapılmışsa çok mistik bir düşünce içerisinde olup, kendisine bir tokat vurulmuşsa öbür yanağını da çevirmeli, düşüncesinden uzaklaşmalı, o da onun karşılığını vermelidir. Bu konuda İmam-ı Şafii ile İmam-ı Azam'ın İki farklı görüşü var Hanefiler ve Şafiler arasında. İsterseniz onu da sizlere aktarıvereyim. Bu ayetten İmam-ı Şafii, cezanın suçun işleniş şekillerinden etkileneceği sonucunu çıkarmıştır. Eğer kişi suda boğularak öldürülmüşse, katil de yakılarak cezalandırılmalıdır, diyor. Hanefiler ise buna karşı çıkıyorlar. Hanefilere göre ise, katil maktulü nasıl öldürmüş olursa olsun, katil sadece belirlenmiş tek bir ceza şekliyle cezalandırılmalıdır diye. Yani adam öldürene de, suyla boğup öldürene de, değişik şekillerde bir insan öldürülmüş olsa bile katile ceza tek bir şekilde verilmelidir diye de böyle bir fetva oluştuğunu görüyoruz. Ama Şafiler diyorlar ki, nasıl öldürülmüşse ona da aynı şekilde ceza verilmelidir. Şafilerin görüşü de bu şekilde. Bir başka özellik olarak da Müslüman burada pasif kalmayacak dedik. Müslüman da aktif olması lazım. Yani Allah'ın kendisine yardım edebilmesi için, Allah'ın yardımının kendisine gelmesi için onun da bir karşılık vermesi lazım. Karşısında sessiz sakin durmaması lazım. Demin de söylediğimiz gibi az önce mistik bir düşünce içerisinde olmayacak. Kendisine bir tokat vurmuşsa al öbür yanını da çevirip böyle bir sen de bana vur düşüncesi biraz mistisizme kaçıyor. Müslüman da ona karşı bir tepkisini ortaya koyması lazım diyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala tekrar peş peşe 3 ayet kerimede zalike zalike diyecek. Yine zalike dedi. İşte bu böyledir. Bi ennallâhe yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fil leyl ve ennallâhe semî'un basîr. Bu böyledir. Allah geceyi gündüze dönüştürür. Gündüzü de geceye dönüştürür. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi görür. Dünyada yaşadığımız süreç içerisinde Allah'ın geceyi gündüze dönüştürdüğünü, gündüzü de geceye dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu böyle bakıyorsunuz ki geceden gündüz çıkıveriyor, gündüzden de bir müddet sonrasında zifiri bir karanlığın içerisinde kalabiliyoruz. Bu böyle. Bunu yapan kim? Yani geceyi ve gündüzü peş peşe getiren kim? Böyle olmasını sağlayan kim? İşte Allah gücünü, kuvvetini bize hatırlatıyor. Bir başka şeklinde de bu ayet-i kerime söyleyebiliriz. Yani biliyorsunuz ki gündüzler ve geceler sürekli kısar. Bazen geceler çok uzun olur. Bu Aralık ayında 21 Aralık'ta çok uzun oluyor. 21 Haziran'da da gündüz çok uzun oluyor. Böyle bir durum. Bir bakıyorsunuz bir eşit olduğu dönemde de oluyor. Eylül ve Mart aylarında. Ama işte bu dengenin uzama ve kısalma olayını gerçekleştiren Allah'tan başkasının olmadığını Rabbimiz kendi gücünü, kuvvetini hatırlatan bir ayet-i kerimeyle bizlere haber verdi. Bir çevrenize bakın. Bir günlük 24 saatlik süre içerisindeki bu değişikliğe bakın. Güpegündüz aydınlık iken bir müddet sonrasında kapkaranlık oluveriyor. Kapkaranlıkken de gündüz oluveriyor. Şu da var, sanki insanlar gündüzleyin gece olacak diye beklerler. Gece olduğu zaman da gündüz olacak diye bekler ama olmayabilir. Rabbim tamam bu süre bitti de diyebilir. Bizim bugün böyle bir söz söylemiş olsak tamam sabahleyin olmayacak desek hangi insan acaba akşamleyin gece saat 12'de bugün güneş doğmayacak desek hangi insan bize %100 tamam arkadaş sabah olacak diye bir garanti verebilir? Hiç kimse böyle bir garanti veremez. Bu kainat üzerindeki hakimiyet tamamen Allah'a aittir. Rabbim bir önceki ayetlerde söylediğimiz gibi ansızın gelecek olan kıyamet gece de olabilir, gündüz de olabilir. Gece olursa insanlar gündüzü göremezler. Gündüz olursa insanlar geceyi göremezler. İşte bu hakimiyet gecenin ve gündüz noktasındaki hakimiyet tamamen Allah'a aittir. Allah'tan başkasının bu konuda söz söyleme ve herhangi bir icraat yapma hakkına sahip değildir. Gündüz ve gecenin uzaması ve kısalması da tamamen Allah'ın elindedir. Allah bunu o kadar güzel organize etmiştir ki, o kadar güzel düzenlemiştir ki ve hiçbir zaman kainat, evren var olduğundan kıyamet gününe kadar bu süre aynı şekilde devam edecektir. Ne bir eksilme, Allah'ın dediğinin dışında eksilme veya artma, 24 saatlik sürenin 23 saat olması da mümkün değil. 25 saat olması da mümkün değil. Bu tamamen Allah'ın dediğine göre olan bir hadisedir. Yöneten Allah'tır. Allah'ın yönettiğini de herhangi bir kusur, herhangi bir ayıp, herhangi bir yanlışlık, herhangi bir hatanın olması zaten söz konusu değildir. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Evet. Zalike işte bu böyledir dedikten sonra bi ennallahu vel hakku ve enne ma yed'un min dunihi huvel batil ve enne Allahu huvel aliyyul kebir. Hiç unutmayın ki Allah şunu da bizlere çok açık bir şekilde bu böyledir dedikten sonra Allah gerçektir. Yani bu kainatı yaratan, geceye ve gündüze hükmeden, Allah'a kendine teslim etmiş olan insanlara yardım eden ve insanlara razı olacakları bir yere koyan, İnsanları rızıklandırırken rızıkların en güzeli rızıklandıran, kafirlere ise inanmamaları ve Allah'ın ayetleri yalanlaman için cehenneme koyan, Allah'a inanmış, iman etmiş ve Allah ve peygamberin ise salih amel işleyen insanları cennetine koyan Allah haktır, gerçektir. Ne söylemişse doğrudur. Allah'ın sözünde ve vaadinde dönmesi söz konusu değildir. Allah'ın sözünde ve vaadinde tereddüt, şüphe vaki değildir. Olamaz. Mümkün değil böyle şeyler. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihi, Allah'tan başkasına, Allah'ın dışındaki imdada çağırdıkları var ya insanların, yalvardıkları, yakardıkları, bana şifa ver dedikleri, Allah'ın dışında ümit besledikleri, yardım bekledikleri var ya, huvel batilu. Onlar ise hepsi Allah'ın dışında yardım istediğiniz, Allah'ın dışında destek bekledikleriniz, Allah'tan başkasından ümit bağladıkların hepsi batıldır, geçersizdir. Bunlar düzmece ilahlardır, asılsız şeylerdir. Ve ennallahu vel aliyyul kebir, hiç unutmayın ki Allah yücedir ve de uludur. Yüceliğe ve ululuğa layık olabilecek olan sadece ve sadece O'dur. Evet, insanın düşünmesi, etrafına baktığı zaman hak olanla batıl olanın neler olduğunu da çok açık bir şekilde görebilmektedir. Bugün insanlara bakıp da güvenip de ona yönelenler, insanlardan ümit bağlayanlar, insanlara bel bağlayanlar, onlardan bir yardımın geleceğini, onlardan bir rızkın geleceğini, onlardan kendisine bir mükafat ve cezanın geleceğini bekleyen insanlar, bunlardan mükafat ve ceza noktasında da bir şey görmedikleri zaman büyük bir yıkıma uğrayabilmektedirler. Allah da diyor ki işte Allah'tan başka sizin ümit bağladıklarınız, Allah'tan başka yalvardıklarınız, Allah'tan başka kendinize bir menfaatin gelmesini bekledikleriniz, Allah'tan başka size ulaşmış olan bir bela ve musibeti uzaklaştırmasını istediklerinizin hepsi batıldır, asılsızdır. Gerçek olan sadece ve sadece Allah'tır. Bunu bilin. Hayatınızı buna göre yaşayın. Kimden yardım isteyeceksiniz? Kime ümit bağlayacaksınız? Kime Rabbim diye koşacaksınız? Kimden şifa isteyeceksiniz? Onu bilin. O sadece ve sadece Allah'tır. Evet. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen. Bir başka Rabbimiz görmüyor musunuz siz? Etrafa bakmıyor musunuz? Etrafınıza bir göz gezdirin. Olup bitenden bir haberiniz olsun. Öyle sadece yeme içme ve üremeden ibaret olan bir hayatınız olmasın. Allah size irade verdi, düşünce verdi, tefekkür verdi. Bununla Allah'ın nimetlerine etrafınıza bir göz gezdirin bakalım. Görmüyor musunuz? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Gökyüzünden Allah suyun indirdiğini siz görmüyor musunuz? Bir yağmur yağıyor. Ne yapıyor? Fetusbihul ardu muhzarraten. Hiç unutmayın ki Allah o yağmurla, o gökyüzünden indirdiği yağmurlarla ne yapıyor? Bu sayede yeryüzü yemyeşil olduğunu görmüyor musunuz? İnnallâhe latîfun habir. Hiç unutmayın ki muhakkak ki Allah hiç kuşkusuz ki Allah latiftir ve her şeyden de haberdardır. Ne olup bittiğini bilmektedir. Düşünen insan, tefekkür eden insan, çevresindekilere Allah'ın yarattığı o iradeyle, Allah'ın peygamberinin kendisine indirdiği kitapla bakabilen insan bu hakikati görebilecektir ve Allah'a teslim olacaktır. Rabbinin indirdiği bu suyun, dünyaya belli oranda her sene yağan yağmurun Allah tarafından indirildiğini bilecektir. Kar taneciklerine bakacak, Allah'ın gücünü, kuvvetini görecektir. Yağmur tanelerine bakacak, eğer dünyada Allah yağmur yağdırmamış olsaydı, insan gücüyle acaba tabiattaki bu yeşil bitkileri sulamamız mümkün olabilecek miydi? İnsanın gücü buna yeter miydi? Yetebilecek bir gücü var mı? Mülk suresinin son ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle diyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَفْرًا فَمَنْ يَئْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Söyleyin bakalım. Bu yerin altından çıkan sular var. Kimisi tatlı, kimisi acı. Kimisi sıcak, kimisi soğuk. Görüyoruz, kaplıcalar var işte. Pınarlar var. Kimisi tatlı oluyor, kimisi acı oluyor. Kimisi sıcak oluyor, kimisi soğuk oluyor bu suların. Çeşit çeşit özelliklere sahip olan sular var. Rabbimiz diyor ki, ben bu suları, yerin üstüne çıkarılan bu suları, tekrar yerin altında kaybetmiş olsa idim, acaba hangi güç bu suları tekrar yeryüzüne çıkaracaktı. Düşünün bakalım. Buna gücünüz, kuvvetiniz var mı? Böyle bir şey yapabilecek misiniz? Böyle bir gücünüz var mı? Otoriteniz var mı? İşte yağmur yağmadığı zaman insanların ne hallere düştüklerini, büyük şehirlerde ve köylerde, kentlerde yaşayan insanların ne acı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını hepimiz açık ve seçik bir şekilde görebilmekteyiz. O halde insan işte etrafına bakıp kendine, Rabbine teslim etmekten başka bir çıkar yol olmadığını bilmelidir. Lehu ma fis semavati ve ma fil arz. Siz bilmelisiniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Hep onun eseridir. Gökyüzündeki ay, yıldız, güneş, yıldızlar hepsi Allah'ın eseridir. Yeryüzüne bakın. O kadar bitkiler, o kadar ağaçlar, o kadar hayvanlar, hiçbirisi Allah tarafından yaratılan bu varlıkların hiçbirisi lüzumsuz ve gereksiz değildir. Hepsi Allah dünyanın, şu içinde bulunduğumuz evrenin, bizim evrimize musahhar kıldığı bu evrenin mutlaka dünyanın ekolojik dengesi açısından yararı vardır, faydası vardır. Gökyüzündeki ve yeryüzünde var olan hiçbir şey lüzumsuz ve de gereksiz yere yaratılmış değildir. Tamamen Allah'ın bilgisi ve dahilinde yaratılmıştır. Allah'ın yarattıklarında lüzumsuzluk ve niçin yarattı ya buna gerek yoktu diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ve innallâhe lehuvel ganiyyul hamid. Hiç unutmayın ki o Allah mutlak ve mutlak her şeyden müstanidir, zengindir ve hamde layık olan da sadece ve sadece O'dur. Allah'tan başka her şey bir başkasına muhtaçtır. Sadece ve sadece Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O hamde layıktır. Çünkü bir kimse onu hamd etse de, hamd etmese de, Allah'ı övse de, övmese de o, Rabbimiz Allah, o hamde layıktır. Ona hamd etmek, şükretmek, teşekkür etmek ona mahsustur. Onun dışında hamd edilmeye, övülmeye, özürden ve kusurdan müstani olmaya layık olan hiçbir varlık da yoktur der Allah-u Teala. Evet, inşallah bundan sonraki sohbetimizde Allah'ın övülmeye layık olduğunu hatırlatan bir başka ayetle Rabbimiz bize hatırlatacak. Diyecek ki bize, اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكِ. Yeryüzünü sizin emrinizde musahhar kıldığımı, gemilerin denizlerde yüzmüş olması, bunlara hepsi işte Allah'ın emriyle olan hadiselerdir. Ama tabii ki bunda Allah'ın gücünü ve kuvvetini görebilen göz için. Eğer kalp gözü kör olmamışsa, bundan önceki sohbetimizde Rabbimiz zaten söylemiş idi, insanların vücut gözünün kör olması önemli değil. Esas körlük kalp gözünün, yani göğsün içerisindeki kalp gözünün kör olup olmaması. Gerçek ama odur. Kalp gözü açık olmayan insandır. Kalp gözü açık olmayan derken de Allah'ı gören insanların, Allah'ı görebilme gücünü kendisinde bulmuş olan insanların, böyle bir şeyi seçmiş olan insanların kalp gözü açık demektir. İnşallah bu önümüzdeki sohbetimizi buradan itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.